Ayrım 7. Gemici Simbat'ın öyküsü. Bana kadar ulaşan anlatılara göre Bağdat kentinde Halife Harun Reşit zamanında Hamal Simbat diye adlandırılmış bir adam yaşarmış. Bu adam koşulları bakımından fakir, yaşamını kazanmak için başının üzerinde eşya taşıyan biriymiş. Günlerden bir gün oldukça ağır bir yük taşımak zorunda kalmış. O gün de hava çok sıcakmış. Bundan dolayı Hamal üzerindeki yükten ötürü yorulmuş ve terlemiş. Havanın dayanılmayacak kadar sıcak olduğu bu sırada zengin bir tacire ait bir evin kapısı önünden geçiyormuş. Ve evin yöresindeki her yer iyice süpürülmüş ve gül suyuyla sulanmış duruyormuş. Yöreden çok hoş bir meltem esiyormuş. Kapının yanında da oturmaya yarayan bir sıra bulunuyormuş. Bunu gören Hamal Simbat dinlenmek ve biraz taze hava almak üzere yükünü söz konusu sıra üzerine yerleştirmiş ve kapının içinden hoş bir kokuyla karışmış saf bir rüzgarın kendisine doğru estiğini duyumsamış. Bundan büyük bir zevk almış ve sıranın ucuna doğru gidip oturmuş. O zaman musiki sanatında ustalaşmış, zevk veren seslerin şarkılarını eşlik eden çeşitli sazlardan oluşmuş bir çalgı takımının nameleri kulağına gelmiş. Ve de büyüleyici makamlarla Yüce Tanrı'yı ululayan örtücü kuşların seslerinin varlığını sezinlemiş. Ve ötekiler arasında kumruların, bülbüllerin, ardıç kuşlarının, gerdanlıklı güvercinlerin ve vahşi kekliklerin seslerini ayırt etmiş. Bunları duyunca ruhunda bir karanlık uyanmış ve duyumsadığı büyük zevkten ötürü başını aralık kapıya sokarak dip tarafta genç hizmetkarlar, köleler ve uşakların gidip geldiği ve her türden kimselerle dolu ve ancak şahların ve sultanların saraylarında bulunabilecek şeylerin yer aldığı büyük bir bahçe görmüş. Bunu izleyerek kendisine doğru gelen kuşkusuz harika ve lezzetli bir yemek kokusu genzini doldurmuş. Bu kokuda her türden yiyecek ve iyi nitelikli içeceklerin lezzetli tadı birbirine karışmış bulunuyormuş. Bunu duyumsayınca gözlerini gökyüzüne kaldırarak ''Sana şükürler olsun ey Yaradan, ey alemin rızkını sağlayan, hoşuna gidene hesapsız ihsanda bulunursun ey Tanrım, sana haykırıyorum, yaptıklarından hesap sormak için ya da adaletin ve iraden üstüne sorguda bulunmak için değil, çünkü kul olarak yaratılanlar kudretli efendilerine hiçbir şey soramazlar, sadece gözlemlerimi söylüyorum, şükürler olsun sana, dilediğine servet verir, dilediğini fakirleştirirsin.'' Arzuna göre kimini yüceltir, kimini alçaltırsın. Biz anlayamasak da her zaman bunun bir mantığı vardır. Böylece işte bu zengin hanenin sahibi. Mutluluğun son sınırlarına dayanırcasına mutludur. Bu büyüleyici kokuların, bu lezzetli yemeklerin, bu hoş dumanların ve bu üstün lezzetteki içkilerin zevki içinde yaşamaktadır. Mutludur ama o, rahat ve memnun bir kişiyken benim gibi kimileri de yorgunluğun ve sefaletin sınırlarında yaşarlar diye haykırmış. Sonra Hamal elini şakağına dayayarak tüm gücüyle doğaçlamadan şu dizeleri okumuş. Çoğu zaman barınaksız bir zavallı, bahtının yarattığı bir sarayın gölgesinde uyanır. Bense ne yazık ki her sabah bir gün öncekinden daha sefil uyanırım. Savurgan bahtın önlerine yığdığı varlıkların bağrında başkaları mutlu ve memnun yaşarken, bahtsızlığım sırtıma yüklenip beni yoran ağır yükle her an daha fazla artar. Talih acaba bir başkasının sırtına benimkine benzer bir yük yüklemiş midir? Bununla birlikte başkaları onur ve refahla gırtlaklarına kadar yüklüdür. Ama eşit görülse de çeşitli ağırlıklar taşırız. Yüzlerine bakılsa bana benzerler. Ama boşuna bu görünüş, baht ve onlarla benim arama ayrımlar koymuştur. Benim onlara benzeyişim, ekşi ve kekremsi sirkenin şaraba benzemesi gibidir. Ama senin cömertliğinden hiç yarar sağlamamışsam da ey Tanrım, seni suçluyorum sanma. Sen yücesin, muazzamsın ve adilsin ve bilgelikle hükmettiğini bilirim. Hamal Simbat bu dizeleri okuyup bitirince ayağa kalkmış ve yükünü başına koyup oradan ayrılmak istemiş. O sırada sarayın kapısı açılmış ve oradan ince yüzlü, güzel yapılı, giysileri çok hoş küçük bir köle çıkarak gelip onun elini tutmuş. Ve gel de içeri gir ve seninle konuşmak isteyen efendimi gör demiş. Çok korkan Hamal kendisini genç köleyi izlemekten alıkoyacak bir özür bulmaya çalışmışsa da başarı sağlayamamış. Yükünü giriş yerindeki kapıcıya emanet ederek çocukla birlikte hanenin içine girmiş. Hanenin içini ağırbaşlı ve saygın kişilerle dolu şahane bir mekan olarak görmüş. Ablunun orta yerinden kendisini bir salona almışlar. Orada saygın görünüşlü ve hatırlı kişilerden oluşmuş birçok çağrılıyı fark etmiş. Ve yine her türden çiçekler, her türden kokular, her çeşitten reçeller, hamur işi tatlılar, badem tatlıları, harika meyveler, olağanüstü miktarda kuzu kebabı ve gösterişli yemeklerle dolu tabaklar, üzüm suyundan çekilmiş nefis içkilerle dolu tepsiler görmüş. Ve her biri kendisine bağışlanmış mevkiye göre sıralanmış, dizlerinde musiki araçları bulunan güzel esireler bulunuyormuş. Salonun ortasında öteki çağrılıların arasında bulunan yüz çizgileri güzel, görünüşü çok hoş ve yüzünden ağırbaşlılık, iyilik, soyluluk ve büyüklük taşan, yılların geçmesiyle sakalları beyazlamış bir kişi görmüş. Bütün bunları gören Sinbad, anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 291. gece olunca demiş ki, bütün bunları gören Sinbad öylece kala kalmış ve kendi kendine vallahi bu hane kudretli ecinilerin ülkesinde herhangi bir saray ya da büyük bir şahın ya da sultanın ikamet yeri olmalı demiş. Ve hemen nezaket ve görgüsünün gerektirdiği durumu takınmış ve orada bulunan herkese barış dilemiş. Onların durumlarına uygun dileklerde bulunmuş. Elleri arasından yeri öpmüş, sonra başı önüne eğik, saygıyla ve alçak gönüllülükle ayakta beklemiş. O zaman hane sahibi ona yaklaşmasını ve yanlarına oturmasını söylemiş. Ve çok sevimli bir edayla ona hoş geldin dedikten sonra tepsilerde bulunan tüm yemekler içinde en zevkli, en lezzetli ve en güzel hazırlanmış olanlarından yemesi için ona ikramda bulunmuş. Hamal Sinbad davet lafı ağızdan çıkar çıkmaz bu çağrıyı onurlandırmakta gecikmemiş. Doyuncaya kadar yemek yemiş ve Tanrı'ya verdiğin nimetlerden ötürü sana şükürler olsun diyerek teşekkür etmiş. Bunu izleyerek kalkıp el yıkamış ve gösterdikleri dostluktan ötürü tüm çağrılılara da şükranlarını bildirmiş. Ve önce yedirip içirtmeden misafiri sorgu suale boğmamak gerektiği hakkındaki adete uymuş olan ev sahibi ancak o zaman hamala ''Buraya hoş geldin, şöyle rahatça otur keyfine bak, günün kutlu olsun ama ey konuğum bana adını ve mesleğini söyler misin?'' demiş. O da ''Ey efendim, bana Hamal Sinbad derler. Mesleğim ücreti karşılığında başım üzerinde yük taşımaktan ibarettir.'' diye yanıt vermiş. Hane sahibi gülmüş ve ona ''Bil ki ey Hamal, senin adınla benimki aynı. Bana da gemici Sinbad derler.'' demiş. Sonra ''Yine bil ki ey Hamal, senden buraya gelmeni rica ettiysem, dışarıda sırada otururken okuduğun güzel dizeleri sana tekrarlatmak içindir.'' diyerek sözünü sürdürmüş. Bu sözleri duyunca Hamal çok şaşırmış ve ''Tanrı senden razı olsun. Bu düşüncesizce davranışımdan dolayı beni suçlama. Çünkü çekilen acılar, uğranılan yorgunluklar ve sefalet adama nezaketsizlik, budalalık ve küstahlıktan kurtaracak bir şey öğretmeye olanak bırakmıyor.'' demiş. Ama gemici Sinbad, Hamal Sinbad'a söylediğin dizelerden hiçbir utanç duyma ve sıkıntıya kapılmadan burada kal. Çünkü bundan böyle benim kardeşimsin sen. Yalnız şimdi bana işittiğim ve beni hayran bırakan o dizeleri yeniden okumanı rica ediyorum demiş. Bunun üzerine Hamal, gemici Sinbad'ı hayran bırakan söz konusu dizeleri yeniden okumuş. Dizeler okunup bitince gemici Sinbad, Hamal Sinbad'a dönerek ona, ''Ey Hamal! Bil ki benim de bir öyküm var. Hem de pek şaşırtıcı. Yaşadığım bütün serüvenleri ve bu sarayda oturma mutluluğuna erişmeden önce başıma gelen tüm felaketleri sana anlatacağım. O zaman ne müthiş ve ne garip çabalar, ne gibi felaketler ve hangi kötülük ve bahtsızlıklar pahasına yaşlılığımda içinde yaşamakta bulunduğumu gördüğün bu serveti elde ettiğimi anlayacaksın. Çünkü sen kuşkusuz başımdan geçen 7 olağan dışı geziyi bilmemektesin. Bu gezilerin her birinin öylesine işitilmedik yanları vardır ki onları sadece düşünmek bile insanı şaşkınlıkların sınırına ulaştıracak kadar hareketsiz bırakır. Ama sana ve buradaki tüm saygın çağrılılara anlatacağım her şey kısaca bahtın daha önce böyle alnıma yazdığından dolayı başıma gelmiştir ve insanın alnına yazılanda sakınılması ve kaçınılması olanaksız şekilde yaşanır. Birinci gezi. Sizler hepiniz bilin ki efendiler, ey çok ünlü kişiler ve sen, benim gibi adı Sinbad olan Sayın Hamal, kentteki kişiler ve tacirler arasında büyüklerden sayılan tacir bir babam vardı. Onda dağıtmayı adet edindiği, akıllıca bir dağıtımla fakirlere sadaka vermek için boyuna kullandığı pek çok servet vardı. Bu yüzden öldüğü zaman miras olarak henüz ergenlik yaşıma ulaşmadığım bir sırada bana mallar, topraklar, köyler bıraktı. Ergenlik çağıma ulaştığımda bütün bunlar benim üzerimdeydi. Ben de olağan dışı yemekler yemek ve olağan dışı içkiler içmek, gençlerle düşüp kalkmak, son kertede pahalı giysilerle donanmak ve dost ve arkadaş edinmekten zevk alıyordum. Ve benim her zaman yararımı oluşturacak şekilde bunun böylece sürüp gideceğine inanıyordum. Bu tarzda uzun bir süre yaşamımı sürdürdüm. Sonunda zenginliğimin dağılıp gittiğini, koşullarımın değiştiğini ve mallarımın elimden çıktığını görerek şaşırıp kaldım ve aklımı başıma devşirdim. O zaman içinde bulunduğum uyuşukluktan sıyrılıp korkunun pençesine düştüm. Ve bir gün yaşlandığımda yoksulluğa düşeceğim endişesiyle dondum kaldım. Tam o sırada rahmetli babamın tekrarlamaktan hoşlandığı dua ve barış üzerine olası Efendimiz Davutoğlu Süleyman'ın şu sözleri aklıma geldi. Üç başka şeye yeğe tutulacak üç şey vardır. Ölüm günü doğum gününden daha üzücüdür. Canlı bir köpek ölü bir aslandan daha iyidir. Mezar da yoksulluğa yeğlenir. Bu düşüncelere kapılarak o saatte ve o anda ayağa kalktım. Eşya ve giysi olarak elimde ne kalmışsa toparladım. Vakit geçirmeden bunları sattım ve elimdeki mal, mülk ve toprak olarak kalan ufak tefek varlığı da açık arttırmaya çıkardım. Böylece 3000 dirhem para edindim. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 292. gece olunca böylece 3000 dirhem para edindim. Ve hemen görmediğim, bilmediğim ülkeleri gezme fikri aklıma geldi. Çünkü şairin şu dizelerini hatırlamıştım. Güçlükler kazanılan zaferi daha da güzelleştirir. İnsanoğlunun zaferi uykusuz geçen uzun gecelerin ölümsüz kızıdır. Denizin beyaz, boz ya da pembe incilerinin eşsiz hazinesini bulmak isteyen kişi, bu güzel şeylere ulaşmadan önce dalmayı bilmelidir. Çabasız zafer kazanmak isteyen, ölünceye kadar imkansız bir umudu izleyecektir. Böylece daha fazla ertelemeden hemen çarşıya koştum. Oradan bol miktarda çeşitli mal ve her türden döküntü eşya satın aldım ve bunları hemen önceden birçok tacirin yer tuttuğu, kalkmak üzere bulunan bir gemiye taşıdım. Ve içim deniz yolculuğuna ısındığı bir sırada gemi Bağdat'tan ayrıldı ve nehirden aşağı deniz üzerindeki Basra'ya doğru yol almaya başladı. Gemi Basra'dan açık denize doğru yelken açtı ve gece gündüz yol alarak birçok ada geçtik ve denizleri aştık ve bir kara parçasından bir diğerine ulaştık. Her indiğimiz yerde yeni mallar almak üzere elimizdeki malları satıyor, değiş tokuş yapıyor ve büyük kar sağlıyorduk. Kara görmeden günlerce yol aldıktan sonra bir gün denizin ortasında üzerindeki bitkilerden cennet bahçelerinden birine ulaştığımızı düşündüren bir adanın belirdiğini gördük. Bunu gören geminin kaptanı karaya çıkmak istedi ve önce çapayı attırıp merdivenleri indirttikten sonra bizi karaya çıkardı. Hepimiz gemiden indik. Tacirler yanlarında yenecek şeyler ve mutfak kapkacağı da indirdiklerinden kimileri ateş yakmaya ve çamaşır yıkamaya gelişti. Kimileri de dolaşmakla, oyalanmakla ve denizin yorgunluğunu gidermekle yetindi. Ben yiyip içmeyi unutup dolaşmayı, bu yöreleri kaplamış bulunan bitkilerin güzelliğinden yararlanmayı yeğleyenlerdendim. Böylece üzerimizden yorgunluğu atarak dinlenirken birdenbire adanın tümüyle sarsıldığını ve bizi birkaç adım öteye fırlatacak şiddette salladığını duyumsadık. Ve aynı anda geminin önünde kaptanın belirerek bize korkulu bir ses ve ürkmüş tavırlarla ''Ey yolcular, kurtarın kendinizi, acele edin, çabuk gemiye binin, her şeyi orada bırakın, eşyalarınızı terk edip canınızı kurtarın, sizi bekleyen uçurumdan kaçın, çabuk koşun, çünkü üzerinde bulunduğumuz ada, ada filan değil, dev bir balina.'' Denizin bu kesiminde eski çağlarda mekan tutmuş olduğu anlaşılıyor, öylesine ki denizin kumu sayesinde üzerinde bitkiler bitmiş. Siz onu uykusundan uyandırdınız, rahatını bozdunuz ve sırtında ateş yakarak tedirgin ettiniz. Bakın işte kıpırdıyor. Yoksa bir daha dönmeksizin sizi denizin derinliklerine sürükleyecek. Kurtulun, her şeyi bırakın. Ben de hemen demir alıyorum diye haykırmış. Kaptanın bu sözlerini işitince korkan yolcular bütün mallarını, giysilerini, kapkaçaklarını orada bırakıp henüz demir almış olan gemiye koştular. Kimileri tam zamanda yetişebildi, diğerleri yetişemedi. Çünkü balina çoktan harekete geçmiş ve birkaç sıçrayıştan sonra sırtında bulunanların hepsini denize dökmüştü. Tekrar tekrar üzerlerine gelen dalgalar da hepsini boğmuştu. Ben balinanın üzerinde kalıp denize dökülenler arasındaydım. Ama Yüce Tanrı beni korudu. Boğulmaktan esirgedi ve elimin altında oyuk bir tahta parçası, gemideki yolcuların çamaşır yıkamalarına yarayan büyük bir gerdel göndererek kurtardı. İlkin ona tutundum, sonra tehlikenin bana verdiği güç ve canımın kıymetini bildiğimden büyük bir çabayla üzerine çıkmakta başarı sağladım. Bunun üzerine ayaklarımı çarparak dalgalar beni bazen sağa bazen sola savururken yol almaya başladım. Kaptana gelince oradan kurtarabildikleriyle pupayayken uzaklaşmakta acele etmiş, geride kalan ve canını kurtarmak için çırpınanlarla ilgilenmemişti. Bunlar da kısa bir süre sonra can vermekte gecikmediler. Bense ayaklarımı kullanarak var gücümle gemiye yetişmeye çalıştım. Ama onun uzaklaşıp gittiğini gördüm. O sırada deniz üzerinde gece olmuş, kaybolma ve terk edilme durumum kesinleşmişti. Böylece gecenin beni yutmasına karşı bir gün bir gece savaştım. Sonunda rüzgarın ve akıntıların sürüklemesiyle uçurum halindeki kayalardan bitkilerin denize sarktığı ya da yukarı tırmandığı ve de denizde ıslandığı sert bir adanın kıyılarına kadar sürüklendim. Bu dallara tutunarak ellerimin ve ayaklarımın yardımıyla sarp kıyının yukarılarına kadar çıkmayı başardım. Böylece keskin bir yok oluştan kurtulunca bedenimi yoklamayı düşündüm. Onu kaplayan yara bereleri, ayaklarımın şiştiğini ve koparabildikleri etimle karınlarını doyuran balıklardan arta kalan bedenimdeki ısırık yerlerini gördüm. Bununla birlikte hiçbir acı duymuyordum. Geçirdiğim tehlike ve yorgunluktan adeta duyarsız hale gelmiştim. Adanın toprağına karın üzeri bir ceset gibi uzandım. Tam bir sersemleme içinde bayılmışım. Bu durumda ertesi güne kadar kaldım. Üzerime dikine düşen güneşle uyandım. Ayağa kalkmak istedim ama şişmiş ve ağrılı ayaklarım bana yardımı reddetti. Yeniden toprağa düştüm. Bunun üzerine içine düştüğüm durumdan dolayı çok üzülerek, bazen ellerim ve ayaklarımla sürünerek, bazen de dizlerim üzerinde yürüyerek ilerlemeye koyuldum. Ve beslenecek bir şeyler aradım. Sonunda yöresinde meyve ağaçları bulunan, temiz ve harika bir suyu olan bir kaynakla sulanan bir düzlüğe ulaştım. Orada meyve yiyerek, su içerek birkaç gün dinlendim. Böylece ruhum yeniden canlanmakta gecikmedi ve uyuşmuş bedenim hayat bularak daha kolay hareket etmeye başladı. Tam anlamıyla olmasa da organlarımı da kolayca oynatabildim. Çünkü yürüyebilmek için hala beni ayakta tutacak bir çift değneğe ihtiyaç duyuyordum. Böylece düşleyerek ve meyveler yiyerek, ağaçlar arasında ağır ağır ve bu ülkeyi hayranlıkla seyrederek, tüm kudretlerin sahibi Tanrı'nın bu eseri önünde kendimden geçerek uzun uzun dolaştım. Bir gün kıyıda dolaşırken uzaktan vahşi bir hayvan ya da deniz canavarlarından bir canavar gibi gözüme çarpan bir şey gördüm. Bu şey öylesine kafamı karıştırdı ki içimde kıpırdanan çeşitli duygulara karşın bazen ilerleyerek bazen durarak ona yaklaştım. Sonunda bunun bir kazığa bağlanmış harika bir kısrak olduğunu anladım. Kısrak o kadar güzeldi ki daha yakından görmek için yanına yaklaşmak istedim. Ama birdenbire korkunç bir kişnemeyle beni dehşete düşürdü ve olduğum yerde kaldım. O zaman oradan en çabuk şekilde uzaklaşmaktan başka bir şey istemedim. Ve tam o sırada yer altından bir adam çıkarak iri adımlarla bana doğru ilerleyip "Sen kimsin ve nereden geliyorsun? Seni buraya kadar sürükleyip getiren sebep nedir?" diye haykırdı. Kendisine "Efendim, bil ki ben garip bir kimseyim. Bir geminin üzerindeyken diğer yolcularla birlikte boğulmak üzereydim. Ama Tanrı bana tahta bir gerdel lütfetti de tutundum ve dalgaların beni bu kıyılara atmasıyla karaya çıktım." diye yanıt verdim. Benim bu sözlerimi işitince adam benim elimden tuttu ve "Beni izle," dedi. Ben de onu izledim. O zaman beni bir yeraltı mağarasına götürdü ve beni büyük bir salona sokarak onur mevkiine oturttu ve yenecek bazı şeyler getirdi. Çünkü açtım. Doyuncaya kadar yemek yedim ve yeterince doyunca ruhum yatıştı. Bunun üzerine bana geçirdiğim serüven üzerine sorular sordu. Ben de ona başından sonuna kadar bu serüveni anlattım. Duyduklarına inanmazcasına şaşırdı. Sonra ekledim. Tanrı seni korusun efendim. Sana sormak istediğim şey için beni ayıplama. Ben sana serüvenimle ilgili gerçeği anlattım. Şimdi de ben senden, senin kim olduğun ve bu yeraltı salonunda oturmanın nedenini ve deniz kıyısında tek başına olan bu kısrağa bağlılığını öğrenmek arzusundayım. Bana, bil ki bu adada çeşitli yerlerde bulunan kişileriz biz. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 7. ayrımın sonu, sayfa 70.